Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Bora Ateşyakan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir müzikte iz bırakanlarda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünkü konuğumuz da müzikte iz bırakmış değerli bir sanatçımız sevgili Bora ile birlikte sunacağız. Buyurunuz.
Bugünkü konuğumuz opera sanatçımız Erdem Baydar. Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Erdem Baydar, Ankara Devlet Opera Balesi'nde solist sanatçımız. Yurt dışında ve yurt içinde birçok konserler, temsiller yapmış bir sanatçımız. Kısaca bahsetmek istiyorum. Enteresan bir...
Öğrencilik hayatı var.
Öğrencilik hayatı var. Müzik hayatına aslında biraz geç başlıyor ama daha öncesini varsa soracağım evet. Tabii. Daha önce bir ODTÜ'de metalürji mühendisliği evet. okumuşluğunuz var. Evet. Oradan sonra Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Şam bölümüne geçiyorsunuz.
Doğru.
Değil mi?
Doğru. Evet.
Mühendislikten operaya doğru bir yay böyle değişik.
İnanılmaz bir kariyer ondan sonra da. Özellikle Almanya'da ve dünyanın birçok yerinde birçok önemli operada başroller, birçok konserler yapmış bir sanatçımız. Sayın Baydar, biraz kendinizden bahseder misiniz? Özellikle bu ODTÜ'den sonra nasıl oldu?
ODTÜ'den sonra... Aslında ODTÜ'den sonra demeyelim de ODTÜ'de okurken ben başlamıştım Bilkent'teki Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi eğitimime. Daha önceden tabii amatör olarak müzikle ilgilenmemin ardından bunu ciddi bir eğitimle desteklemem gerektiği fikrine kapıldım.
Nasıl oldu? Yani nereden o fikre kapıldınız mesela?
Ben ilkokul eğitimimi Ulubatlı Hasan'da aldıktan sonra ortaokul ve lise eğitimimi TET Ankara Koleji'nde aldım. TET Ankara Koleji'nde bizim sahne koyduğumuz müzikaller olmuştu. Mesela bunlardan biri Fiddler on the Roof,
evet. Damla Kemancı.
Orada ilk solistik deneyimimi yaptıktan sonra aynı zamanda çeşitli korolarda söylerken bu işi profesyonel olarak yapabileceğimi düşünmeye başladım.
O müzikalde Tevye'yi mi oynamıştın?
Tevye değil, hayır.
Hangisiydi?
Fiedia. Fiedka yazılıyor ama evet, Fiedia okunuyor.
Evet. Çok güzeldir, çok severim.
Bu arada
çok.
98 yılında ben de orada bir müzikal çalıştırmıştım ve sahneye
koymuştum.
Çok
güzel.
Evet, piyanist çok olarak güzel. Orada. Belki de karşılaşmışızdır aslında, o yıllarda tanışmıyorduk ama.
Olabilir.
Hangi yıllarda
doğru.
oradaydınız?
Aslında o yıllarda 98 yılında ben Avusturya'ya gitmiştim.
Avusturya'ya gitmiştiniz değil mi? Tabii.
Ya gitmiştim ya da tam gitmek üzereydim. Evet. Viyana'ya.
Ve sonrasında.
Oradan herhalde başlıyor değil mi?
Doğru.
Biraz
doğru.
Müziğe ve şarkı söylemeye ilgi yoksa daha küçük yaşlarda mı?
Ya ben akademisyen bir ailenin çocuğu olarak ama daha çok mühendislik konusunda etkin olan bir ailenin çocuğu olarak hiçbir zaman müziği açıkçası profesyonel olarak düşünmemiştim. Amatör olarak başlayan bu müzik ilgim zaman içerisinde dallanıp budaklanıp bir yerlere kadar geldi.
Evet.
O zamanlar dediğim gibi o müzikalde söylediğimiz zamanlarda bu işi ne kadar sevdiğimi fark ettim ve yapabileceğimi düşünmeye başladım. Ama tabii bir parça cesaret eksikti. Daha sonra işte her çocuk gibi üniversite sınavı hazırlığı, daha sonra üniversite derken kendimi ODTÜ'de buldum.
Çok da zor bir bölümü kazanmışsınız. Evet. Çok çalışkan bir öğrenciydiniz herhalde.
Çok çalışkan demeyelim de. Şanslı.
Evet. Ama yani yine de zordur
yok.
Tabii ODTÜ gibi bir üniversiteyi kazanmak değil mi?
Kolay değildi onu söyleyebilirim.
Kesinlikle.
Tabii bir de mühendislik.
Bir de ODTÜ'ye girmek kadar ODTÜ'den çıkmak da
zordur.
Yani evet. Çok zor bir üniversite ve... Türkiye'nin en nadide üniversitelerinden biri. Oraya girdikten sonra non-technical elective dersi almamız gerekiyordu. Yani teknik olmayan seçmeli dersler bünyesinde ben şan ders almaya başladım.
Evet.
Gerçi üçüncü senede verilen bir programdı bu. Ancak ben bunu özel izinle birinci seneden itibaren almaya başladım. Ve orada operamızın değerli solistlerinden Deva Çolakoğlu ile çalışmaya başladım. Ve Deva Çolakoğlu beyefendinin yönlendirmesiyle konservatuara hazırlanmaya başladım. Aslında hazırlanmaya başladım demeyelim de Kendisi benim bu işi gerçekten yapabileceğimi söyledi ve yapmam gerektiğini söyledi. Ama benim cevabım da efendim ben zar zor ot diye girdim bunu o kadar kolay elimin tersiyle itemem olmuştu.
Evet.
Ve ama tabii aklıma girdi bu fikir ve aklıma girdikten sonra da niye olmasın fikri gitgide büyümeye başladı.
Peki bu ailede, çevrede, yani sen mühendislik okuyorsun ODTÜ'de, nasıl bırakırsın gidersin gibi tepkiler olmadı mı? Yapma.
Hem de nasıl, özellikle annem.
Ne güzel bir mesleğin hakkında... olacak, ne yapıyorsun? Hani genel böyle evet. bir yaklaşım vardır ya.
Özellikle annemin bu konuda çok, daha doğrusu şöyle diyelim. Annemle çok büyük tartışmalarımız oldu tabii. Annemin pek mutlu olduğunu söyleyemeyeceğim ilk başta. Daha sonra ben kesin kararımı verdikten sonra Bilkent'in giriş sınavlarını denedim. Giriş sınavlarını başarıyla kazandıktan sonra ve Sayın Ersin Onay bana tam burs verdikten sonra kesin kararımı verdim. Ve ODTÜ'deki üçüncü senemi okurken aynı zamanda Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde de ilk senemi okumaya başladım.
Benim opera ile tiyatro gibi olmuş. Ben evet. de operayı okurken son yıla yaklaşırken tiyatroyu okumuştum. Öyle bir geçmişimizde ortak bir noktası olmuş.
Birlikte evet. gitti yani birlikte. Bu ikisi ama üçüncü sınıftan sonra...
Üçüncü seneyi de tamamladıktan sonra dördüncü sene içerisinde kesin kararımı vermiş olduğum için... Yani mühendislikteki dördüncü senemin içerisinde kesin kararımı vermiş olduğum için... Dördüncü senenin sonunda okulu bitirmeden, diplomamı almadan önce kesin kararımı vererek Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesindeki eğitimime tamamen devam etme kararımı aldım. Ve tamamen o tarafa yöneldim.
Ne güzel olmuş.
Ve çok ilginç, orada ikinci sınıftayken opera solistlik sınavı açıyor ve oraya giriyorsunuz.
Tam değil, üçüncü sene.
Üçüncü sene.
Şimdi Bilkent'teki sistem biraz daha farklı. Orada biz hani küçük yaştan müzik eğitimi almadığımız için o farkı kapatmak amacıyla... İki sene müzik hazırlık okunuyor. İki sene müzik hazırlık okuduktan sonra lisans 1'e başlamıştım. İşte bu lisans 1'deyken yani üçüncü senemin içinde, ikinci senenin sonunda, üçüncü senenin evet. başında operanın açmış olduğu kadro sınavını kazanarak Ankara Devlet Opera Balesi'nde kadrolu sanatçı olarak göreve başladım. Bundan 16-17 sene önce.
Evet.
Ne iyi olmuş değil mi?
Yani bu tabii büyük bir başarı. Yani öğrenciyken o solistlik sınavını kazanmak.
Kesinlikle.
Yani demek ki o zamandan sizi yeterli görmüşler.
Sağ olsunlar.
Değil mi?
Sağ
yani
olsunlar.
Çok çok önemli bir şey. Daha sonra peki solistlik kariyerinize nasıl devam ettiniz? Operaya girdiniz mi?
Operaya girdim. Bir sene kadrolu olarak görev aldım. Ancak bu sırada yurt dışının hani Avrupalıların ilginç bir atasözü vardır. Genç insanları yol çağırır diye.
Evet.
Avrupa'da
çok güzelmiş.
Eğitimi daha da ileri boyutlara taşıyarak bu konuda daha yetkin olmam gerektiği düşüncesine kapılarak Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien yani Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nin sınavına katıldım. O sırada Ankara Devlet Opera Balesi'nde kadrolu sanatçıydım. Ve o sınavı birinci olarak kazandığım zaman Sayın İhsan Doğramacı Bey'in özel bursunu da kazanmaya hak kazandım. Ve eğitimi orada devam etme kararı aldım.
Evet. Peki istifa ettiniz mi burada yoksa?
Buradan istifa ederek bir senelik görevim, kadrolu görevimin ardından eğitimi orada devam ettim.
Evet. Ne güzel. Evet.
Sonra Avrupa'daki büyük kariyeriniz başladı aslında değil mi?
Oradaki o da bir eğitim.
Tam başladı diyemem. Orada çok ağır bir eğitim var idi. Ve orada başladıktan sonra hemen birinci senenin ortalarında, sonlarında Wiener Staatsoper'in yani Viyana Operası'nın korosuna girdim. Hem korosuna hem solosuna yani koro da söylerken küçük sololar söylemeye başladım. Daha sonra diğer festivallerde daha büyük roller söylemeye başladım. Ve ardından eğitimin 3. senesinin sonunda orada Wörthersee yarışmasını kazandıktan sonra Fabio Luisi yönetiminde ki kendisi şu an dünyanın en büyük operası olan Metropolitan Opera House'un genel müzik direktörüdür.
Evet.
Onu kazandıktan sonra bir kariyer fırsatı oldu.
Yarışmalar tabii kapıları açıyor
tabii,
değil mi? Çok
tabii.
önemli günümüzde. Özellikle genç sanatçılar için.
Yani bütün genç sanatçılara da tavsiye ederim.
Evet.
Oraları yarışma yapsınlar yapmasınlar Avrupa'ya gidip görmek. Çünkü sonuç olarak bizim yaptığımız müzik bir Avrupa müziği. Batı Avrupa müziği. Doğu Avrupa'da değil.
Evet.
Batı Avrupa. Sentral Avrupa. Orta Avrupa müziği.
Dolayısıyla onu koklamak, onu özümsemek için orayı görmek lazım.
Çok çok önemli.
Tabii ki.
Ki bu sayede... Hani kaynaktan beslenebilirim.
Evet, ben ne yapıyorum? nasıl bir meslek buyu da çok iyi göstergesi oluyor. Orada yaşayıp o mesleği tanımak.
İnsanın
doğru yerde tanımak
kendisini
yani.
Daha iyi tanıyabilmesi için bütün dünyada aynı iş yapan insanlarla kendisini kıyaslamasının çok önemli olduğunu düşünen insanlardan.
Evet, ben bu işin neresindeyim, başkaları ne yapıyorlar değil
mi? Yani kendi mahallemde değil, kendi şehrimde değil, kendi ülkemde değil, dünyada neredeyim?
Evet
zaten
bunu bilmek çok önemli.
Çok önemli.
Evet. Muasır medeniyetler seviyesi denilen şey de budur işte yani.
Sanırım.
O işle ilgili dünyada neler yapılıyor, buna bakmak lazım.
Doğru.
Ve opera deyince de zaten dediğiniz gibi Batı Avrupa'dan çıkmış bir sanat olduğu için orayı gidip görmek, orada yaşamak bunu çok çok önemli.
Evet.
Sanırım.
Öğrencileriniz de var bu arada. Ankara
evet.
Devlet Konservatuarı'nda, yani Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda birlikte aynı bölümde hocalık da yapıyoruz.
Evet.
Her birimiz aslında.
Evet.
Üçümüz de. Hatta ortak öğrencilerimiz de var Erdem Baydar'la. Ben şan korepetisyon hocalıklarını yapıyorum. O şan hocalıklarını yapıyor.
Ben de sahne hocalarıyım.
Evet, evet. Yani tabii öğrenciler de şanslı Erdem Hocam.
Teşekkür ederim.
Yani
teşekkür
sizin gibi bu kadar çok sahneye çıkmış ve bu kadar deneyimli bir hocadan, o dile de hakim hatta, değil mi? Almanca.
O çok önemli.
Çok önemli. Özellikle Liedlerde ve Alman operalarında, Almanca yazılmış operalarda dil, yani ana diliniz kadar güzel konuşuyorsunuz ben biliyorum ve çok güzel
teşekkür
telaffuz
ederim.
Ediyorsunuz. Birçok da operanızı izleme fırsatı, en azından canlı olmasa bile kayıtlardan dinleme fırsatını buldum. Yani inanılmaz anlaşılır bir Alman zannedersiniz.
O da çok önemli değil mi? Aksanın
kesinlikle.
Doğru olması.
Hem aksanın doğru olması.
İfadeyi ve duyguyu kuvvetlendiren
doğru.
Bir şey yani.
Şimdi kabul etmemiz gereken bir şey var. Türkiye'de önümüzde bu yaptığım sanatta bir dil bariyeri var.
Evet.
Ve sonuç olarak insan anlamadığı bir şeyi doğru yorumlayamaz. Dolayısıyla dili çok iyi konuşmasak bile en azından orada neden bahsedildiği, onu bilmek, hangi edebi eserden bu tekstin geldiğini bilmek,
evet.
Orada yazarın ve art bestecinin ne anlatmak istediğini analiz etmek çok çok önemli.
Evet. Şimdi biraz müzik dinleyelim.
Tabii.
Dinleyicilerimiz de meraklanmışlardır tabii. Erdem Baydar'ı bilen bilir ama bilmeyenler için şimdi bir ilk olacak. İlk önce Jacques Offenbach'ın Hoffmann'ın masallarından da Perdutto'nun aryasını
evet.
Dinleyelim isterseniz. Erdem Baydar söylüyor. Dinliyoruz.
Mir Ruhe aus der Kohle
Opera sanatçımız Erdem Baydar'dan Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları adlı operasından Depardito'nun aryasını dinledik. Konuğumuz şu anda, özellikle radyosunu yeni açmış olan dinleyicilerimiz için tekrar söyleyelim, Ankara Devlet Operası ve Balesi solist sanatçılarından Erdem Baydar bas, aynı zamanda bas bariton.
Evet.
Konuğumuz
her iki repertuarda söylüyorum.
Ağzınıza sağlık, çok güzeldi.
Çok güzeldi. Alkışlar da çok kuvvetliydi. Ben de alkışlıyorum gerçekten.
Evet. Çok teşekkür ederim.
Ne kadar güçlü bir ifade ve ses olduğunu gösteriyor o güçlü alkış.
Evet, çok güçlü bir ses gerçekten,
evet, kesinlikle.
De.
Tebrik
ve
ediyoruz.
Müzikalitesi de çok derin.
Evet.
Erdem'in gerçekten çok keyifli dinliyoruz.
Teşekkür.
Sevgili Erdem, ben sevgili Erdem diyorum çünkü bizim bir derin dostluğumuz da var sevgili dinleyiciler. Böyle zaman zaman sevgili Erdem diye hitap edersem siz de kusura bakmayın. Şimdi biraz önce bahsetmiştik bu ODTÜ'deki metalürji mühendisliğinden sonra müziğe geçen, müzik eğitimine geçen hayatınızdan. Şimdi bunun bir bağlantısı da var belki, değil mi? Mühendislik, müzik, nasıl bakarsınız bu konuya? Matematik ve müzik ilişkisi. Yani ilişkisiz gibi görünüyor ama bir ilişkisi var, değil mi?
Evet, çok haklısınız. Tamamıyla birbirinden farklı gözüken bu iki dal aslında o kadar birbirine yakın ki. Ve evet, baktığınız zaman büyük müzisyenlerin matematiğe, büyük matematik üstadlarının da müziğe büyük ilgileri var. Evet. Çünkü baktığınız zaman matematik ve fizik müzikten çok uzak değil. İkisinin de felsefesi inanılmaz örtüşüyor.
Evet. Mesela Einstein, yani keman da çalıyor. Ve daha önce programdan önce biraz sohbetimizde bahsetmiştiniz. Aslında dinleyicilerimiz için tekrar bahsetmenizi rica edeceğim. Mesela basit bir işlemi Einstein'ın yapamadığından.
Evet. Mesela Albert Einstein.
Evet, öyle bir şey var değil mi? Basit bir işlemi yapamıyor.
Basit matematiksel işlemleri yapamadığı bilinen bir gerçek.
Evet.
Ancak ya zaten baktığınız zaman zamanın göreceli olduğu, hatta her şeyin göreceli olduğu, enerjinin aynı zamanda madde, maddenin enerji olduğu, zaman içerisinde yolculuk gibi kavramlar bir işlemciden ziyade bir müzisyenin hayata bakış açısına benziyor, değil mi?
Evet, sanki yani yorumlamak da gerekiyor çünkü onu.
Tabii.
Sadece çok teknik ve net bir şey değil ama bir yorum da gerektiriyor belki.
Tabii.
Ve büyük bir organizasyon da var onun içinde yani aslında.
Ve disiplin. Mesela ben kişisel olarak müzikte yetenekten çok çalışmaya ve disipline inanan bir insanım.
Tabii. Kesinlikle. Yani birçok öğrenci yetiştirmişizdir. Ben de görmüşümdür. Yani vasat bir öğrenci çok iyi çalışma. Elbette yetenekli olması gerekiyor bir yere kadar ama çalışarak çok şeyi halledebiliyor ve disiplinde.
Ya da işte çok iyi malzemesi var fakat hiçbir disiplini yok, çalışmıyor. O da cebinden yiyor yani. Gün geçtikçe onun azaldığını
çok doğru
ve çıtadan düştüğünü
çok
görüyoruz.
Doğru.
Yani
çok
bu
doğru
deneyimle çok paralel var, değil mi? Evet. Opera'da Wagner'in dediğine göre opera bütün sanatların bir bütünü.
Çok doğru.
Bunun içinde şiir var, resim var, heykel var, işte oyunculuk var, değil mi? Edebiyat var.
Çok doğru.
Siz yurt dışında da birçok operada söylediniz ve o görselliği gördünüz.
Evet.
O bütünü Wagner'in dediği gibi. Ülkemizde de acaba bu tam tamına Wagner'in dediği gibi sergileniyor mu? Ne düşünüyorsunuz günümüzdeki operalar hakkında, yurt dışı ile yurt içini kıyasladığınız zaman biz o çıtanın neresindeyiz acaba?
Aslında bulunduğumuz yer hiç de fena değil.
Hı hı.
Açıkça söylemek gerekirse. Ancak tabii eksiklerimiz var.
Tabii.
İlerlememiz gereken, çalışmamamız gereken çok şey var. Ancak oldukça da iyi bir yerdeyiz. Muazzam başarılı ve yetenekli sanatçılarımız var. Çok güzel operalarımız var. Çok
evet,
başarılı prodüksiyonlarımız var. Ancak bir parça Avrupa'dan kopuk gibiyiz şu an.
Hmm.
Bu konuda daha dikkatli olursak eminim çıtayı biraz daha yükseltebiliriz.
Biraz daha orayla iç içe, değil mi? Orada
evet,
neler yapılıyor? İşte biz bu opera sanatının neresindeyiz gibi düşünceler mi acaba bizi daha çok ileriye sürükleyecek olan?
Daha fazla
olan
sanatçımız yurt dışına gidip ve yurt dışından da daha fazla sanatçı buraya geldiği zaman
evet,
sanırım bu problem de ortadan kalkacaktır.
Evet.
Evet, yine biraz müzik dinleyelim mi?
Evet, kesinlikle.
Şimdi isterseniz Carmen dinleyelim.
Tabii.
Olur mu?
Tabii, buyurun.
George Bizet'in Carmen operasından Escamillo'nun aryasını dinliyoruz. Erdem Baydar, opera sanatçımız söylüyor.
Contra tos, senyor, senyor, cara vecchiet soldat. Vive corretto, vive fantasma, desir pur desir il fure con me. Desir che place jour de fête, desir che place du haut à bas. Respectateur, apostrophe, qui c'est la page, poussez jusque à la fureur. C'est la fête du courage, c'est la fête du jeune des cœurs. Allons, en garde, allons. Songe comme ma soeur, que le noir se raconte et que l'amour t'attend, toréador, l'amour t'attend.
Tebrikler Erdem Baydar.
Gerçekten muhteşemdi. Tebrik ediyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Carmen Operası'ndan Escamillo'nun aryasını dinledik.
Konuğumuz. Çok da güzel bir aryadır.
Evet. Şimdi ben biraz opera tekniğiyle ilgili sorular sormak istiyorum size. Şimdi opera şarkıcılığı ayrı bir teknik, ayrı bir şey.
Tabii.
Şimdi bu nereden çıkmış aslında? Bence yani yanlışsam siz de düzeltin tabii. Yani bir sahnede insan sesinin ileriye götürülebilmesiyle alakalı bir şey aslında, değil mi?
Tabii bizim diğer müzik tarzlarından ve türlerinden farklı olarak mikrofon kullanmadığımızı herkes biliyor. Şimdi mikrofon kullanmadığımız için önümüzde de dev bir orkestra var.
Özellikle o brasslar dediğimiz bakır üflemelilerin üstünde olmak de lazım, gibi. Değil mi?
Hatta yani şöyle düşünün. Bazen sadece bir gitarla söylerken bile zorluk çeken insan sesi kocaman dev bir orkestra ile birlikte nasıl şarkı söyleyecek?
Evet.
Tabii bu ciddi bir eğitim olmadan söz konusu olamıyor.
Mümkün değil.
Kesinlikle.
Mümkün değil.
Nasıl oluyor peki gerçekten? Bu sesi nasıl çıkartıyorsunuz? Hatta bizim halkımızda şöyle bir ön yargı ve yanlış bir ön yargı vardır. Bağırıyorlar bu opera sanatçıları diye. Evet.
Bağırmakla,
çok yanlıştır tabii bu.
Evet, bağırmakla
bunu
uzaktan
biraz açık, belki bilmeyenler vardır. Elbette hani bilen dinleyicilerimiz vardır ama biraz hani bilmeyenler için de bunu açıklayabilirsiniz.
Bağırmakla uzaktan yakından alakası yok.
Tabii
onu söylemem lazım. Çünkü bağırdığınız zaman sesiniz kısılır. Ancak teknikle söylediğiniz zaman saatlerce söyleyebilirsiniz.
Ya.
Bu tamamıyla teknikle ilgili bir şey.
Evet.
Sizin eğitmen tarafınız olduğunda biraz önce bahsetmiştik.
Evet.
Şimdi biz hani Türk halkı olarak çok da seviyoruz o müzik dallarını elbette ki. Biz onlarla yoğrulmuşuz, onlarla buralara gelmişiz. İçimizde var, kanımızda akıyor. Türk halk müziği, Türk sanat müziği gibi müzik dallarını çok seviyoruz ve söylüyoruz da. Bu yüzden de bir gırtlak yapımız onlara daha çok uygun aslında. Gırtlaktan söylüyoruz. Öğrenciler size geldiği zaman tahmin ederim ki ilk önce öyle geliyorlar. Nasıl şarkı söyleyeceklerini bilmiyorlar açıkçası. Operayı söyleyeceklerini, opera sanatçısı olmayı bilmiyorlar tabii. Nasıl ses çıkaracaklarını. Bu noktada siz onları nasıl yönlendiriyorsunuz bu tekniğe, bu pozisyona?
Şimdi dediğim gibi operanın farkı kullandığımız eşlikçi enstrümandan, yani orkestradan ve sahnenin büyüklüğünden kaynaklanıyor. Biz küçük bir alanda birkaç insana değil dev bir salonda yüzlerce insana şarkı söylüyoruz. Ve biraz önce bahsettiğim gibi sadece bir tane enstrümana değil orada dev bir orkestraya eşlik ediyoruz. Dolayısıyla bu koşullarla baş edebilecek bir tekniğe ve güce ihtiyacımız var. Şimdi diğer müzik tarzlarıyla uğraşmış olan arkadaşlar geldiği zaman tabii onlar mikrofonla söylemeye alışmış oldukları için zorluk çekiyorlar. Çünkü mikrofonla söylemiş insanın şöyle bir yaklaşımı oluyor. Sesimin mikrofon tuttuğu mesafe olan 10-15 santimetreye hatta 20 santimetre yetişmesi yeterli. Ancak o gerçekten salonu dolduran güçlü billur ses değil.
Tabii
bunu sağlayabilmek için tabii diyafram.
Nefes.
Diyafram. Yani
nefes
doğal bir şekilde kullanımı. O mikrofonu siz vücudunuzu kullanıyorsunuz mikrofon olarak aslında.
Ya bakın şöyle bir örnek vereyim.
Ya da amfi gibi
tabii,
kullanıyorsunuz aslında.
Bütün öğrencilerime verdiğim bir örnek var. Gecenin bir yarısı 5 kilometre ileride havlayan bir köpek sizi uykunuzdan uyandırabiliyor.
Doğru.
Ya.
Ama bizim sesimiz bir sonraki sokağa dahi gitmiyor. Öyleyse biz bir yerde bir hata yapıyoruz. Şimdi diyeceksiniz o köpek, biz insanız. Aslında memeliler olarak hepimiz aynı sistemi kullanıyoruz.
Yani
ve dolayısıyla bir köpek 5 kilometre öteden sesini size duyurabiliyorsa siz de en az 5 kilometre öteye sesinizi duyurabilirsiniz. Sesinizi doğru kullandığınız zaman.
Ya bu her insanda olan bir
her
potansiyel değil mi?
Her insanda olan bir potansiyel. Sadece o potansiyeli dışarı çıkarmak lazım.
Burada nefes kullanımı çok önemli zannedersem ve
nefes kullanımı, şimdi nefes kullanımı, ses kullanımı, bütün hepsi aslında benim için bir bütün.
Bir bütün, evet.
Dil kullanımı. Çünkü ortada bir tane enstrüman var, o da bizim vücudumuz. Vücudumuzu doğru tanıyıp doğru kullanmak lazım.
Ben burada bir şey sormak
buyurun
istiyorum. Şimdi bu nefes olayında diyaframı çok fazla bir rağbet var. İşte doğru nefes kullanmak. Bu pilateste de var, yogada da var. İşte,
doğru.
Sizce sizden öğrenmek istiyorum şimdi ben. Evet. Seyircilerimiz de duysunlar. Doğru nefes almak nasıl olur? Diyafram nedir? Bunu sizden duymak istiyorum.
Şimdi diyafram...
Diyaframı herkes şey zanneder. Diyafram
bir balon gibi şişir
aslında
mesela, değil mi? Yani öyle bir şey var. Önceden
tabii
eğitimimizde böyleydi. Ben de opera okuduğum için şey, bir balon gibi düşünün. O balondan işte ağzını büzdüğünüz zaman nasıl böyle dengeli nefes veriyorsanız o şekilde verin. Oysa bunun bilimsel bir tanımı var.
Tabii.
Diyafram bir kas, öyle değil
evet
mi? Zarımsı bir kas.
Evet. Şimdi ortada diyaframla ilgili bilgiden çok efsane var. Onu baştan söylemem lazım. Ve nefes kullanımı ile ilgili. İşin aslı şu, akciğerlerin altında bulunan zarımsı bir kastır sadece. Ve her nefesimiz aslında diyaframın yardımıyla olur. Ama buradaki olay bunun nasıl daha verimli kullanabileceğimiz. Aldığımız her nefes diyaframdandır aslında. Önemli olan diyaframdan nefes almaktan ziyade diyaframdan aldığımız bu nefesi doğru kullanabilmektir. Buradaki en önemli şey böyle ani olmadan rahat ve derin bir nefes alıp kontrollü olarak nefesi vermek. Bu sırada bu kasın nasıl çalıştığını fark etmek.
Aslında içerideki basıncı da sağlıyor değil mi o?
Tabii.
İşte öksürürken, gülerken mesela seyircilerimiz bilmiyorlarsa hıçkırırken. Oradan bir öksürseler şu anda hemen onu hissedecekler aslında. Orada tabii. Bir hareket oluyor hemen. Onu o içerideki basıncı sağlıyor aynı zamanda.
Evet.
Peki, teşekkür ederiz.
Evet, şimdi biraz daha müzik dinleyelim istiyorum. Şimdi biraz post romantik bestecilerin eserlerine doğru dilim. Richard Strauss'un Salome, Salome değil mi? Nasıl telaffuz ediliyordu? Biz hep Salome diyoruz ama yanlış bu. Doğrusunu Erdem
evet,
Bey'den...
Türkiye'de Salome'dense de orijinal ismi Zalome.
Zalome. Zalome. Evet. Zalome operasından Johanna An karakteri.
Johanna An.
Değil mi? Orada tabii yani postromantik bestecilerin eserlerinde, operalarında aryalar görmüyoruz değil mi? Artık aryalar böyle azalmış. Wozzeck'te de öyle mesela Alban Berg'in biraz sonra ona da gireceğiz.
İşte Strauss ve Wagner'le başlayan yeni bir müzikte Batı Avrupa müziğinde yeni bir ekol var. Diyor ki biz hayatı sahnede insanlara sunalım. Dolayısıyla birinin çıkıp tek başına konuştuğu, daha sonra diğerinin saatlerce tek başına konuştuğu, ondan sonra başka bir insanın tekrar uzun süreli konuştuğu bir hayat tarzı, konuşma tarzı günlük hayatta yok. Dolayısıyla evet. Biri bir şey dediği zaman ona verilen bir cevap var. Ondan sonra öteki insanın olaya dahil olması ve tekrar başka bir insanın da dahil olduktan sonra ortada bir şey tartışılıp sonuca bağlanması var ve sahnede de aynı şeyi yaşıyoruz.
Evet. Şimdi buna örnek bir opera Zalome'de.
Evet.
Değil mi? O zaman dinliyoruz. Erdem Baydar söylüyor. Strauss'un, Richard Strauss'un tabii. Zalome operasından Johanna An. Evet, Richard Strauss'un Zalome operasından Johanna An karakterini Erdem Baydar seslendirdi. Bas bariton partisiydi.
Çok etkileyiciydi gerçekten.
Müthiş bir müzik değil mi? Yani orkestrasyon özellikle harika
muhteşem.
Ve sesiniz de harika. Çok güzel de yorumlamışsınız.
Evet. Ve burada hani dikkatinizi mutlaka çekmiştir. Ne kadar film müziğine benziyor değil mi?
Çok, kesinlikle. Çok. Yani özellikle John Williams'ın müziklerine çok benziyor.
Çok
onlar,
doğru.
O çünkü Richard Strauss'tan ve
çok etkilenmiştir.
Wagner'den evet. Çok etkilenmiş. yapmıştır. Buradaki bu Yohanna'nın karakteri de Yahya Peygamber aslında,
evet,
değil mi?
Aslında bize çok uzak olan bir hikaye değil.
Evet.
Yohanna'nın bizim kültürümüzde Yahya Peygamber olarak adlandırdığımız kişidir aslında. Hı-hı. Onun hayatı üzerine kurulu bir operadır aslında Zalim'in.
Evet.
Bize uzak bir hikaye asla değil.
Evet. Umarım burada da sahne üzerinde dinleme fırsatını buluruz.
İnşallah.
İnşallah. Canlı değil mi? İzlemek daha da etkileyici olacaktır,
evet,
elbette
kesinlikle.
Ki.
Kesinlikle. Şimdi bu opera salonlarının akustiği de çok önemli değil mi?
Çok önemli.
Yani şimdi Avrupa'daki salonlarda tabii bu yıllardan beri belki delendiği için o eski salonlarda müthiş bir akustik oluyor. Buradaki salonlarımızla kıyasladığımızda nasıl bir fark var?
Ne buradaki yazık akustik... ki ciddi bir fark var.
Evet.
Ankara Operamız mesela esasında resme heykel müzesi olarak, bir sergi salonu olarak
inşa edilmiş
bir bina idi. Daha sonra bu operaya çevrildi. Tabii daha sonradan operaya çevrildiği için içeride ciddi akustik problemlerimiz var.
Elbette ki.
Bu da müzik yapılırken en önemli şey aslında. Değil mi?
Çok yani önemli. Ve şartlar. Her şeyi bırakın. Umarım ileride gerçekten Türkiye Cumhuriyet'in başkenti olan Ankara'ya yakışan bir opera salonuna,
evet,
kavuşuruz.
Çünkü bu matematik işi değil mi? O akustiği sağlamak.
Evet, hatta ODTÜ'de bunun bölümü de var.
Ya.
Akustik mühendisliği var.
Ya, evet. Ne kadar önemli.
Aslında yeni bir bina da yapılıyor değil mi şu anda? Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yanında bir inşaat var.
Var.
Bilginiz var mı onunla ilgili?
Evet, yapılmakta, ancak oranın operaya tahsis edilip edilmeyeceği konusunda bir bilgim yok.
Yok,
hani gönül ister ki ayrı bir binamız olsun. Sadece opera için inşa edilmiş,
evet,
ve bütün bu bilimsel akustik gerçeklerini düşünerek inşa edilmiş bir binamızın olmasını hepimiz çok
isteriz. Biz de çok
isteriz.
Çok önemli bir şey. Bu tiyatro için
buradan
de geçerli. Yani.
Tabii.
Biz oyunlarda da öyle, bir sahnede çok iyi duyulurken. Ama yerine göre de değişiyor. Sahnenin sağ tarafında başka bir ses elde ediyoruz. Solda, evet, ortada, geride diye.
Aynı problem Ankara Operası'nda da var.
Ha, işte.
Yani keşke Türkiye Cumhuriyeti'nin,
yani
Türkiye Cumhuriyeti gerçekten önemli, büyük bir ülke ve,
evet,
büyük bir devlet. Umarım yakında, hatta çok yakın bir zamanda bu kuvvetli, büyük, saygıdeğer ülkenin gerçekten hak ettiği bir opera ve tiyatro sahnesi de olur.
Bize yakışır bence.
Bence yakışır.
Evet. Siz yurt dışında hangi sahnelerde çıktınız?
Ya birçok ülkede sahne aldım. Birçok ülkede, Avusturya'da, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da, Macaristan'da, Romanya'da, Bulgaristan'da, Türkiye'de, Ukrayna'da,
evet,
hatta Çin sınırı olan Kazakistan'a kadar gittim. Orada Çimkent Operası'nın açılışını yaptım. Defalarca Astana'da, yeni başkenti olan Kazakistan'ın başkenti olan Astana'da, Çimkent'te sahne aldım. Şu an ne yazık ki ciddi bir iç savaşın sürmekte olduğu Donetsk ve Lugansk şehirlerinde, Ukrayna'da. Kiev'de defalarca,
evet,
yani toplam 1000'e yakın.
Gurur diyoruz. Gurur diyoruz.
İnanılmaz bir süre gerçekten.
İnşallah.
Bine yakın, evet, yakında 1000'e ulaşacaksınız herhalde değil mi? 900 küsürlerde şu anda temsil sayınız.
Doğru.
Peki hangi operalardı bunlar? Bazı örnekler verebilir misiniz? Çoğu da başrol.
Wiener Staatsoper'de. Ondan sonra uzun süre angaje oldum Meiningen'de.
Mesela Wozzeck var. Benim bildiğim,
evet,
Zalome var değil mi?
Zalome var. Ben ağırlıklı sizin de bahsettiğiniz gibi post romantik operalarda, Strauss'un, Wagner'in, Verdi'nin ve Mozart'ın birçok eserinde sahne aldım. Bunlar arasında işte mesela Verdi'nin Don Carlo eserinde Filippo var.
Hı-hı.
Uçan Hollandalı var ki ben bu eserle Richard Wagner Derneği özel ödülü almıştım ve burs almıştım Almanya'da.
Evet.
Onun dışında biraz önce dinlediğimiz gibi Strauss'un Zalome operasında Yohanan, Yahya Peygamber karakteri, Elektra Orest, Verdi'nin Attila operasında başrolü Attila, Carmen'de Escamillo gibi sanırım 60'ın üzerinde rol,
evet,
söyledi.
Şu an sayamayacağımız kadar çok değil mi? İnanılmaz.
Hepsini
bir...
eminim ki çok zevkle, evet, ve içten söylemişsinizdir. Büyük bir heyecanla başlamışsınızdır o bestecilerin eserlerini seslendirirken. En çok etkilendikleriniz arasında hangisi var acaba? Hani ayırt edemezsiniz
İnsan
elbette
ayırt
ama.
İnsan ayırt edemiyor. Bir süre sonra o eseri çıkarırken o roller sizin çocuğunuz gibi oluyor.
Evet.
İlk başta,
evet,
sadece bir eskiz çalışması gibiyken üzerine eğiliyorsunuz, detaylarını çalışıyorsunuz, edebi olarak yaklaşıyorsunuz bestecinin yanında. Bir edebi eser olarak da tekstle ilgileniyorsunuz. Sözleri, yazarın hayatını inceliyorsunuz. Evet. Daha sonra müzik kısmına geliyor. İşte eseri yakından analiz edip nerede ne anlatılmak istendiği, bunun tarihsel ve edebi iz düşümlerini de
katarak
bunu sahneye yansıtıyorsunuz. Evet. Tabi bu uzun bir süreçte gelişen bir sanki bir doğum olayı gibi. Kesinlikle. Ve daha sonra ortaya bir eser çıktıktan sonra sizin evladınız gibi oluyor. Şimdi sorduğunuz zaman evlatlarınız arasında hangisini seçersiniz? Bu çok zor.
Evet. Hayır, hani daha çok vermek. Etkilendiğiniz bir besteci var mı onu merak etmiştim.
Hani, çok keyifle söylediğim mesela Puccini'nin Tosca operasından Scarpia rolü var. Ondan sonra Verdi'nin Attila operasından Attila rolü.
Evet.
Wagner'den Uçan Hollandalı eserinde başrol Uçan Hollandalı. Ve bunun yanında Wozzeck. Albam
ona gireceğiz şimdi
değil mi? Wozzeck.
Benim de özellikle. Çok
Ölümsüz eseri. Evet. Büchner'in Wozzeck eserinden bestelenmiş olan Wozzeck.
Evet.
Wozzeck. Özellikle öyle bir ayrım yapmıştım. Evet. Opera farklı olsun diye konuşmuştuk onu daha önce. Evet, şimdi bir eser daha dinleyelim.
Tabii.
Gounod'un Faust operasından Mefistofele'nin
aryası.
Evet. Dinliyoruz. Tebrikler Erdem Baydar. Ağzınıza sağlık.
Tekrar tebrik ediyoruz.
Yine muhteşem bir yorum. Gounod'un Faust operasından Mefistofele'nin aryasını dinledik. Bas Erdem Baydar söyledi. Konuğumuz bugün. Keyifli bir sohbet devam ediyor. Şimdi ben biraz da oyunculuk üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi bu şarkıcılık Tabii. işi bir yanı. Ama bir opera sanatçısı aynı zamanda bir tiyatro sanatçısı. Değil mi?
Çok doğru.
Ve
çok
ikisini doğru. birleştirmek ne kadar da güç bir şey aslında. Hem orada şan tekniğinizi kontrol edeceksiniz. Hem orada partnerinizle o olayı yaşayacaksınız. Oyunculuk.
Opera sanatçılığında müzik ve tiyatro sanatçılığı yapışık ikiz gibidir.
İç içe. Evet.
İç içe. Yani bir bedende iki ruh taşımak gibi. Ne müzik kısmını ne de tiyatro kısmını ön plana çıkarabilirsiniz. Çünkü ikisi bir bütün. İşte bu yüzden... Bütün sanatların en yüksek noktası olarak gösteriliyor.
Kesinlikle.
Opera. Her ne kadar birçok sanatçı sadece bir yönüne bunun önem verse de ideal olarak ikisinin iç içe geçmesi lazım tabii.
Evet.
Bunu yapmak da çok zor bir şey.
Tabii.
Değil mi?
Gerçekten yani, de bazen
ciddi
hatta...
Ciddi bir oyunculuk eğitimi gerektiriyor bence.
Çok ciddi bir oyunculuk eğitimi olması gerekiyor. Hatta Almanya'da operaya opera demezler. Müzik teata derler. Yani ya. Müzikli tiyatro.
Evet.
İdeali bu tabii.
Evet.
En başta sahnede nasıl durması gerektiğiyle başlayıp değil mi? Onunla tabii. Başlayan bir silsile bu yani o tekniğin içinde.
Biraz önce hani müzikle ilgili açıklama yaparken de söylediğim gibi küçük bir odada birkaç kişiye bir temsil sergilemiyoruz. Sahnede durduğunuz zaman şöyle düşünün, size en az bir 600 kişi, kimi zaman 1000, 1500, 2000, 3000 kişi izliyor oluyor. Yaptığınız bir hareketi 3000 kişinin görmesi lazım ve inanması lazım.
Evet.
Evet.
Çok zor ama yani mesela Hansel Gretel'de çocuk rolü oynayacak bir yandan değil mi?
Tabii.
Bir yandan da o sesini hem ifadesini çocuklaştıracak ama kendi yaş olgunluğundaki sesi de koruyarak. Çok tabii. Zor bir şey bu. Yani sadece ayakta hani bir şarkı durmanın bir pozisyonu var. Omuz aralığında açık ayaklar işte dik omurilik dik olacak diyaframımızı ve sesimizi doğru kullanabilmek için ama tabii. Bazen işte çok hareketli roller de var. Yani... Çok zor ikisini dengeleyebilmek.
Mesela Wojciech'te öyle bir şey var değil mi? O da çok hareketli tabii. Bir karakter. Şimdi biraz ondan da bahsedelim tabii. Bu bağlamda.
Evet.
Aslında tabii. Yani inanılmaz değil mi? Orada Alban Berg'in notaya yazdığı bir sürü efektif sesler de var.
Çok. Şimdi Alban Berg zamanında Viyana'da Wojciech eserini sahnede izledikten sonra ki bir tiyatro eseridir. Çok etkilenmiş.
Evet.
Büchner'in ünlü Wojciech eserini operaya uyarlamaya karar vermiş. Ve bir harfi değiştirerek Wojciech'ten Wojciech yapmış. Ki Wojciech bir tiyatro eseridir bildiğiniz evet. Gibi. Evet. Wojciech opera eseri. Birebir aynıdır. O tiyatro eserinin bestelenmiş halidir.
Evet. Yani bu Wojciech, Alban Berg'in belki de müzik tarihinin en zirvede olan eserlerinden bir tanesi gözümde.
Henüz Türkiye'de sahnelenmedi.
Sahnelenmedi. Çünkü umarım çok güç değil mi?
Bir
sahnelenmesi de çok tarihte. Güç tabii orkestra içinde.
Hatta Devlet Opera Balesi'nin önümüzdeki sene İstanbul'da sahneleme projesi var. Avusturya Büyükelçiliği ile birlikte. Umarım gerçekleşir.
Bu müthiş bir haber gerçekten. Yani gerçekten, Türkiye'de bir evet. İlk olacak. Almanya'da bile ne kadar uzun provalar sonucunda sahnelendiğini biliyorum. Sizin hazırlanmak için bir yıl çalıştığınızı biliyorum bu esere.
Bir değil yıldan mi? Fazla. Belki daha sadece fazla. Ön çalışma bir yıl sürmüştü. 1,5 sene her evet. Gün çalışmıştım.
Evet, evet. Çünkü gerçekten hem teknik olarak çok güç, hem ezberi, hem sahne olarak...
Yani
birçok güçlüğü var ama sadece güçlük değil olay tabii. Bir, çok derin bir eser aynı zamanda.
Sahnede bir deliği oynuyorsunuz.
Evet.
Şimdi Büchner'in bu eseri dünya edebiyat tarihinde de çok önemli bir eserdir. Tiyatro tarihinde de.
Evet.
Çünkü ilk defa Büchner Wojciech eseriyle insanın bir katil olarak doğmadığını, etrafında yaşadığı şeylerin
İskender.
Kendisini böyle bir şeye evet yönlendirebileceğini işlemiştir. Bu evet. Dünya edebiyat tarihinde bir ilktir.
Evet, o anlamda da edebiyat tarihi açısından da çok önemli bir
çok önemli
eser.
Ve opera ve tiyatro açısından da çok önemli ve çok da zor bir eser. Çünkü sahnede siz bir an normal olan, bir an deliren ve sonunda kendi çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren bir insanı oynuyorsunuz.
Çok evet. Zor.
Ve bunu oynadıktan sonra, temsil bittikten sonra hiçbir şey olmamış gibi ceketinizi giyip dışarı normal bir insan olarak çıkıyorsunuz. Bu gerçekten çok zor bir
çok
şey.
Çok zor değil mi? Çünkü onu yaşıyorsunuz yani.
Tabii.
Yani inanılmaz gerçekten bir eser ve inanılmaz bir orkestrasyon. Alban Berg gerçekten çok büyük ve önemli bir besteci. İkinci Viyana Ekolü'nün bestecilerinden değil mi? Schönberg'in öğrencisi.
Evet.
12 ton müziği de yazmış bir besteci. Fakat Wojciech aslında 12 ton değil.
Tam olarak kadarıyla. Değil. Tam olarak
fakat
değil. Evet.
Yani artık kromatisizmin yani Wagner sonrası ya da Wagner gibi diyebiliriz. Son romantik eserlerden bir tanesi de denilebilir aslında. Belki romantik demek bile yanlış olabilir. Aslında Wojciech için evet neler şimdi, söylersiniz?
Alban Berg Wojciech eserinde delilik ve sakinlik arasında gidip gelen Wojciech'in hayatını işlemiştir. Evet. Dolayısıyla kendisi atonallikle melodik müzik arasında gidip geliyor zaten.
Değil mi? Evet, kesinlikle öyle.
Mesela Wojciech'in ölümünden sonra, o boğulma sahnesinden sonra Alban Berg hiçbir eserinde olmadığı kadar melodikleşmiştir. Dünyanın en güzel melodilerinden birini işler.
Son sahne değil mi?
Son sahne, sondan bir önceki.
Bir önceki. Hemen biraz sonra dinleyeceğiz orayı.
Evet, çünkü en son sahnede kendisinin gözleri önünde annesi öldürülen Wojciech'in oğlu gelir, annesine bir şarkı söyler.
Evet.
O da inanılmaz güzel, inanılmaz melodiktir.
Evet.
Yani dediğim gibi her iki dünya arasında çılgınlıkla normallik arasında gidip gelen Wolsey'in hayatı sanırım bundan daha veya normal zavallı bir insanın hayatı bundan daha iyi beslenemezdi.
Evet. Şimdi dinleyelim o zaman. Tabii. Tam da bu bahsettiğiniz yer Alban Berg'in Wolsey operasının sondan bir önceki Wolsey'in hemen ölmeden önceki
sahnesini
dinliyoruz. Erdem Baydar söylüyor.
Das Messer. Wo ist das Messer? Ich hab's da gelassen. Näher. Noch näher. Mir graus. Da, regst du was? Still. Alles still. Und eine rote Schnur um den Hals. Hast dir das rote Hals mal verdient, wie du Hurengang mit deiner Sünde. Hast dir das rote Hals mal verdient. Hinunter. Es taucht ins dunkle Wasser wie ein Strahl. Aber der Mond verrät mich. Der Mond ist blutig. Wie wenn die ganze Welt es aufglauben. Sie findet beim Baden oder wenn sie nach Muscheln kommen. Ich find's nicht. Aber ich muss mich waschen. Ich bin blutig. Da ein Fleck und noch einer.
Biz canlı izleme şansına eremedik ama ben şimdi dinlediğimde gerçekten o duyguyu müzikle birleşerek sizin sesinizde, tınınızda duydum ve hissettim, gördüm gibi bir şey oldu. Gerçekten çok, çok etkileyiciydi.
Evet, gerçekten canlı dinlemek ve izleyebilmek ümidiyle Türkiye'de de.
Kesinlikle.
Umarım WhatsApp sahnelenirse ne bahsettiğiniz gibi.
Ediyoruz.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, geldiniz. Konuğumuz oldunuz. Sayın
ben
Erdem Baydar'dı bugün konuğumuz, opera sanatçımız.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Evet.
Ve haftaya yeniden bir başka müzikte iz bırakan sanatçımızla birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın efendim.
Hoşçakalın.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Bora Ateşyakan.